Game begin.
Merhabalar, P Games'in sunduğu AFK Podcast'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Akyurt.
Ben Anıl Çelik.
Geçtiğimiz bölümde bu hafta narratif dizayn konuşacağımızı, hikaye tasarımı konuşacağımızı söylemiştik. Bugün bir konuğumuz var. Ali Deniz Çelik bizimle birlikte. Ali'cim hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar.
Hoş geldin Ali.
Hoş bulduk.
Şimdi geçen bölümde biz biraz game design konuştuk.
Evet.
Ve işte narratifin, hikaye anlatımının, game design'ın ne kadar önemli bir parçası olduğundan kısaca bahsettik ama önce bir seni tanıyalım bence Ali. Sonra da bu narratif dizayn nedir, hikaye tasarımı nedir bir oyunda ve önemi nedir onları biraz konuşalım.
Ben Ali Deniz Çelik, Bahçeşehir Oyun Tasarım mezunuyum. Almanya'da oyunlardaki politik öğelerle ilgili bir tez yazdım. Araştırma konumda Disco Elysium'daki ve Cyberpunk'taki karakterlerin nasıl politikayla birebir olduğunu keşfettim. Yani aslında günümüzden bir referans.
Narratif dizaynın bir parçası aslında değil mi?
Tabii ki de. Yani bu karakterlerin yazılış şekilleri aslında günümüzden örnekler veriyor. Yani günümüzdeki sistemle ilgili bazı eleştirileri var. İşte Cyberpunk zaten başlı başına bir rol yapma oyunu. Hı-hı. Zaten sizi direkt hikayenin içine sokan bir oyun. Ve size karar vermeyi mecbur kılan bir oyun aslında.
O rol yapma oyununda olduğu gibi.
Aynen öyle.
Evet.
Ama detaylara geçmeden önce biraz bize narratif dizaynın temelinden bahseder misin? Hani
tabii.
Ben bilmiyormuş gibi soruyorum biraz bir
tamam.
Narratif designer olmama rağmen ama.
İnteraktif anlatının temelini söyleyeyim öncelikle. Ya interaktif anlatı aslında oyunculara belirli noktalarda karar verme. Bu kararların oyunun hikayesini nasıl etkileyeceğini gözlemleme fırsatı veriyor. Yani oyun tasarımcıları bu kararların sadece oyunu değil, aynı zamanda ara sahneleri ve genel atmosferini nasıl etkileyebileceğini oyunculara çeşitli seçenekler vererek sunuyor. Yani oyuncular
ve
bir karar
önceden
verdi.
Önceden hesaplamak zorundalar yani.
Tabii ki de. Yani oyunda yazar öncelikle bir oyuna göre yazıyor senaryoyu. Ve sonra o tasarım ekibi o senaryoyu önce bir okuyor. Yani ne olur ne olmaz. Çünkü herhangi bir kitabı oyuna çevirdiğiniz zaman anlatım da değişebiliyor. Yani
oyun mekanikleriyle bazen çelişebiliyor tabii.
Tabii ki de, evet. Bir hikaye yazılmış olabilir. Yani mesela şimdi ben Baldur's Gate'e geçmek istiyorum buradan. Baldur's Gate 3 klasik RPG geleneğini sürdürüyor. Yani oyunculara zaten büyük bir hikaye anlatımı sunuyor. Çeşitli karakterler, görevler, yan görevler olsun. Yani bu dünyayı sunuyor zaten. Oyuncuya da o dünyanın içine koyuyor. Oyuncuya da rol yaptırıyor. Yani oyuncu kendini o dünyanın bir parçası olarak görüyor Baldur's Gate'de. Ve size aynı zamanda farklı oyun deneyimleri de sunuyor. Yani siz hep tek düze bir yolda gitmezsiniz Baldur's Gate'de. Bir sürü karakter vardır, bir sürü ırk vardır. Bunların hepsinde farklı bir hikaye bulabilirsiniz yani. Tabii görsel ve atmosferik öğeler de zaten çok iyi oyunda. Müzik olsun.
Ve o da narratifin bir parçası
tabii.
Aslında.
Görsel dizayn
yani,
zaten...
Şu yanlış algılanmanın bir önüne geçelim hazır yeri gelmişken. Hikaye tasarımı geçen bölümde de değindik ama sadece oyunun anlattığı hikayeyle ilgili bir şey değil. Oyunun sunduğu aslında görsel ve işitsel her şey bunun bir parçası.
Oyunun dizaynını da bir hikayeye bağlayabiliyoruz sonuçta ve bu şekilde verebiliyoruz oynayan kişiye.
Çünkü işte dedik ya geçen bölümde hikayeyi nasıl anlattığınla ilgili aslında. Yani bu bir anlatım metoduyla ilgili narratif dizayn. Dolayısıyla müzik de bir narratif dizaynın parçası olabilir. İşte oyunun geçtiği atmosfer de bir narratif dizayn öğesi olabilir. İşte ne bileyim. Görsel tasarımları da bir narratif dizayn öğesi olabilir.
Aynen öyle. Benim bu noktada bir sorum olacak Ali sana. Şöyle ki şimdi konvansiyonel medya ile oyun çok girift ilişkilere girdi biliyorsun. Yani son zamanlarda artık zaten eskiden beri hep şey diyorduk. Ya bir noktada artık oyunlar sinemanın yerini alacak diyorduk. Tam olarak öyle de oldu. Yani endüstri olarak gerçekten de oyun sektörü sinema sektörünü Önce bir katladı, ondan sonra cebine koydu.
Bu arada yani bütçe açısından da neredeyse
evet, benzer. Evet, her açıdan neredeyse. Yani
300-400 milyon dolarlık oyunlardan bahsediyorum.
Şimdi bir filmin, bir sinema eserinin ya da işte
geleneksel bir anlatımın,
konvansiyonel bir medya naratifiyle oyun naratifi aslında ne kadar birbirine girdi?
Ya da nerelerde ayrılıyor?
Ve nerede ayırmak gerekiyor? Nerede aslında ya sen interaktif bir film içinde değilsin, sen bir oyun oynuyorsun diyoruz oyuncuya.
Şimdi hitap eden kitleye göre bu değişkenlik gösteriyor. Yani sinema izleyicisi, hani izlemeyi seven bir kitle olunca oyun oynamayı tercih etmeyebiliyor. Ama mesela oyuncu bir kitle sinema izlemeyi tercih etmiyor ama oyun oynamayı seviyor. İçinde olmayı seviyor. Yani bu tamamen...
Dolayısıyla oyuncu hikayenin evet, bir parçası aslında diyebiliriz.
Evet. Yani oyunlarda zaten oyuncuya bu fırsat sunuluyor. Ama hikayenin parçası olmak istemeyen kitle filmi tercih edebiliyor günümüzde dizi.
Aktif pasif ayrımı gibi bir şey
evet,
çıkıyor.
Evet. Tam olarak böyle yani. Hani bu mesela Fallout'un dizi teaser'ı yayınlandı. Görmüşsünüzdür.
Tabii.
Yani bu da aslında onun bir parçası yani. Hani
artık zaten sinema sektörü de aslında oyunlardan beslenmeye başladı
tabii,
diyebilirim.
Tabii ki
literal
de.
Olarak çünkü
bence her zaman besleniyordu da yani.
Yani
kaçta 90'larda yani, izledik Super Mario'nun filmini yani.
Ya ama çok, şimdi Super Mario'nun filmi deyince o çok sürreal ve uzay bir örnek. Çünkü filmin ne oyunla ne dünyayla hiçbir alakası yok.
Ama yani sonuçta onun şu anından şöhreti
aynen öyle.
Ben bunun üstüne bir örnek daha vermek istiyorum. Bir tane oyunla ilgili. Walking Simulator. Aslında Walking Simulator'da hikayenin bir parçası değilsiniz. Sadece yürüyorsunuz.
Bir tür olarak Walking Simulator'lardan mı bahsediyoruz?
Evet.
Walking Simulator diye spesifik bir oyundan bahsetmiyoruz değil mi?
Spesifik bir oyundan da bahsedeceğim. O da Dear Esther. Oynamışsınızdır. Yani. Çok güzeldir. Şöyle. Yani bu Walking Simulator'da hani aslında çok zor bir şey değil. W'ye basıp yürüyorsunuz. Hani mouse çekiyorsunuz. Yani o da aslında bir film, neredeyse bir film olacakken bir oyun. Yani
oyun mekaniği açısından evet, böyle çok dövüştüğümüz, işte zekamızı kullanarak
yani gibi
bir şeyleri çözdüğümüz
yani,
bir şey yok. Mekaniği yürümek işte yani.
Evet. Aslında. Tek kuralı var, o da yürümek. Yani oyunlarda hep bir kural olmak zorunda. Oyun olması için. Ama mesela yürümek de bir kural olabiliyor. Ve sadece yürüyorsunuz ama süper bir hikaye.
Müthiş yani, bir hikayenin parçasıyız.
Aynen.
Ana karakteriyiz yani aslında.
Kesinlikle.
Geçen şeyden de bahsettik işte. Bence o da müthiş bir narratif dizayndı. Sadece duyarak oynadığın bir oyun vardı. Adını hala hatırlamıyorum. Bak, bakacaktım, adını unuttum ama sadece duyarak ve böyle işte duvardan seken sesleri dinleyerek oynadığın bir oyun vardı. Bu da aslında bir anlatı tasarımı. Bu da bir
kesinlikle,
hikaye tasarımı.
Sanırım o oyunda görme engelli birini mi simüle
ediyordun? Evet, görme engelli birini oynuyordu.
Yani başrolde o vardı.
Peki son yıllarda bu oyun naratiflerinin, oyun anlatısının nasıl evrildiğini düşünüyorsun? Geçen bölümde de şeyden bahsettik işte. Böyle eski oyunlarda naratife çok yer olmayışından, sınırlamalar nedeniyle. Şimdi artık biraz daha önümüz açık ya. Nasıl evrildiğini düşünüyorsun ve geleceğini nasıl görüyorsun?
Vallahi ben geleceğinde daha çok evrileceğini düşünüyorum. Daha fazla hikayenin bir parçası olmaya doğru gidiyoruz. Bunun üstüne bir örnek daha vereceğim. Bu da GTA 5 Roleplay. Orada inanılmaz bir, yani oyuncular narratifi üretiyor aslında. Rockstar bununla ilgili hiçbir şey yapmadı. Aslında yapıyor ama...
Belki bir öngörüsü bile yoktu hatta başta.
Evet,
yani
hiçbir öngörü yoktu bununla ilgili ve insanlar oraya girip ve bir hikaye oluşturuyor. Yani o hikayeden devam ediyor. Bir role giriyor.
Meslekler buluyorlar.
Evet. Yani. İş buluyorsunuz. Yani oyuna girip iş bulduğunuz tek yer o RP serverlarıdır yani.
Bayağı mesai saatinde bir, insanlar işe gidiyorlar.
Yani yakında maaş almaya doğru da gidebilir yani. Yani
Twitch'te falan çünkü hatırlarsan
evet,
birkaçına denk gelmiştik.
Burada
yani
bir parantez açacağım. Hatta Reddit'te falan bayağı bir şöyle bir konu tartışılıyor şimdi. Yani aslında günümüzde doğru RPG oyunları bunlar mı? GTA mı? Larian'ın işte aldığı o Black Isle gazından yaptığı oyunlar mı? Mesela şu an bu tartışılıyor. Ben mesela şey noktasındayım. Bence GTA RP'si ya da işte Arma 3 RP'si adına ne derseniz herhangi bir oyundaki RP. RPG yani Computer Role Playing Games adın altında yapılan oyunlardan daha çok RP oyunu.
Evet. Çünkü evet. Bilgisayar destekli bir masaüstü rol yapma oyunu oynuyorsunuz.
Kesinlikle öyle. Oynuyorsunuz çünkü. Aha. Size seçenekler verilmiyor. Yani
sen kendin oluşturuyorsun.
Arma'da da Altis Life diye bir RP ortamı vardı. Modu diyelim daha doğrusu. Orada da mesela sünger avcısı oluyorsun. Arma bir military simulation oyunu arkadaşlar. Yani sünger avcısı olmak kimsenin aklına gelebilecek bir...
Gerçek hayatta da evet, muhtemelen kimse.
Evet yani çok çok da nadir bir meslek. Velhasıl yani gerçekten o role play'ini yapan 7/24 bunu oynayan insanlar var.
Bu arada mesela... simülatörler de artık saçma sapan bir hal aldı ya. Evet. Yani böyle otel renovasyonu, ev renovasyonu diye başladığımız işte Microsoft Flight Simulator'la, Train Simulator'la başladığımız şey artık böyle Goat Simulator'ı hepimiz biliriz.
Evet, Goat Simulator. Yani. Bence en iyi simulator yani. Durumda.
Ama o da bir narratif diyebilir miyiz? Evet, evet. Bence diyebiliriz. Kesinlikle. Yani. O oyunun narratifi yani.
Yani narratif için üretilmemiş oyunlarda bile narratif oluşturulabiliyor.
Ve oyuncu katılımı da çok önemli. Player tabii agency ki. Dediğimiz oyuncunun oyuna katılımı da bu noktada çok önemli. Senin başta değindiğin gibi. Hı-hı. Çünkü başta hiç öngörülmemiş, planlanmamış bir şey de çıkabiliyor ortaya oyuncu evet. sayesinde.
Evet, zaten asıl orada çok önemli şeyler görebiliyoruz. Yani bu bahsettiğimiz oyunlar tabii topluluğun ürettiği narratif oluyor. Ama mesela görsel narratifler de ayrı bir konu. Mesela Amiga'nın narratifi ayrıdır. PlayStation'ın. Hı-hı. Görsel narratifi ayrıdır.
Bunların hepsi bir alt kültür oluşturuyor.
Kesinlikle. İşte yani PlayStation kültürü,
analog horror modası var mesela. Eski evet. VHS kasetler gibi görünen korku filmleri yapıyorlar.
Tabii ben 1992 doğumlu olduğum için az çok biliyorum tabii Amiga'yı.
Yıllar sonra karşımıza çıkabiliyor bunlar evet. bir anlatı metodu olarak. Oyuncu katılımı demişken şöyle bir şey de sorayım. Oyuncunun bizzat katıldığı işte hikaye deneyimleriyle böyle daha önceden senaryosu yazılmış hikaye deneyimleri arasında nasıl bir fark görüyorsun? Mesela oyuncuyu çekme açısından hangisi daha değerli sence?
Oyuncu zaten önceden yazılmamış narratife kendi narratifini taşıyabiliyor. Ve bunun için mod da geliştirebiliyor. Yani mod making buna bir çözüm olabilir. Çünkü oyunculara...
Çünkü Arma 3'te bahsettiğimiz evet. gibi.
Altis Life bir kendi başına bir mod zaten. Yani bu topluluk onu talebi sunduğu için o mod da tasarlanıyor. Yani bunu oyuncular da kendi aralarında da tasarlayabiliyor. Yani bu bir fikir olarak geliyor oyuna ve oyunu zaten değiştiriyor.
Aslında GTA 5 ortamı işte. Sunmak evet. bile yeterli oluyor bazen.
Kesinlikle yani. Hani bu imkanı sağlamak zaten hani... Bazı oyunlarda development tools bulabilirsiniz, bazılarında bulamazsınız. Bulduğunuz oyunlarda size kendi içeriğinizi üretme fırsatı veriliyor zaten. Kendi haritanızı olsun, kendi modelleriniz olsun, hepsini bunu oyuna taşıyabiliyorsunuz. Yani ses dosyaları olsun. Mesela bu tamamen oyun şirketinin oyunu nasıl tasarladığıyla ilgili. Yani hani sürdürülebilir bir oyun mu yoksa bir kerelik oynanacak bir oyun mu? Tabii onlar arasında da bayağı bir fark var. Yani oyunun kendi motoru kapsamlı olunca imkanlar da genişliyor ona göre.
Ya da oyunun kendisi Minecraft gibi bir motor evet. olunca baştan aşağı.
Minecraft motor olunca. Demeyelim de işletim sistemi.
Evet, işletim sistemi gerçekten.
Ya şey çok heyecan veriyor bana. Oyuncunun oyuna bir şey katabildiği deneyimler bana çok heyecan veriyor. Şu an böyle çok ana akım... Olamıyor ne yazık ki çünkü işte ne bileyim bir kodlama bilgisi gerektiriyor, bir tasarım bilgisi gerektiriyor hı-hı, ama hı-hı. belki atıyorum böyle Roblox gibi oyunlar biraz bunun önünü açtı. Evet. Ben evet. şeyi çok heyecanla bekliyorum yani. Aldığımız bir oyuna kendimizden bir şey katabileceğimiz, daha çok deneyim hı-hı. göreceğimiz ve bunu böyle herkesin yapabileceği deneyimler yaşayabileceğimiz anı merakla bekliyorum açıkçası.
Kesinlikle.
Aslında Minecraft'ta kısmen dediğin şey var ama şu an belli modların ve acayip bir knowledge'ın arkasına gizlenmiş vaziyette. Senin dediğin şeyi şöyle algıladım ben. Oyunla birlikte paket halinde vanilyada gelmesi.
Aynen öyle. İşte Roblox'un olayı, ben Roblox oynamıştım yok ama yani az çok biraz da çocuklara hitap eden bir şey olarak başladı bildiğim kadarıyla. Evet, sonradan öyleydi. Böyle önü alınamaz bir noktaya geldi. Şimdi insanlar böyle gerçekten işletim sistemleri falan yapabiliyor Roblox içinde yani. Böyle şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Bence işte bu inanılmaz bir naratif örneği yani.
Kesinlikle. Yani burada tabii oyun tasarımı yapan firmanın vizyonu devreye giriyor. Yani hangi o vizyonla eğer giriyorsa zaten oyuncuya bir şey sunuyor anlamında. Ama bazı diğer gelişi güzel oyunlarda aslında onların da popülaritesi var. Buna ne örnek verebiliriz? God of War'a örnek verebiliriz mesela. Hala popüler bir oyundur. Görseli vardır ama tek bir hikayedir. Yani siz o hikayeye hiçbir şey katamazsınız. Sadece görsel anlamda yürür hikayede, ona göre gider yani.
Konvansiyonel medyayla şu anda en yakın şey bence bu oyunlar.
Ama işte yani bazı hikayeler de o kadar iyi oluyor ki bazen hikaye için oynuyorsun oyunu.
Şöyle yani. Zaten konvansiyonel medyaya yakın dediğim bu. Yani bir sinemaya gittiğinde ona müdahale edemiyorsun.
Evet.
Bence bir God of War...
Hiçbirimiz de söylenmiyoruz. Sinemaya gittim ama filme bir etkim olmadı diye söylenelim.
Yani Last of Us mesela, God of War gibi oyunlar sana hiçbir müdahale hakkı sunmuyor. Sadece birazcık interaktivite katıyor. Nedir bu interaktivite? İşte X'e bas, kareye bas, X'e kareye aynı anda bas gibi böyle ufak tefek nosyonlarla bizi aslında hikayenin içinde tutmaya çalışıyor.
Oyuncunun beklentisi de önemli işte bu noktada. Yani hiç kimse herhalde şey oynayıp FIFA oynayıp da yalnız ben hikayeye yeterince katıldığımı düşünüyorum demiyordur yani.
İşte şimdi mesela FIFA'da bile spor oyunlarında, spor simülasyonu diyelim, hadi onlara birazcık şey verelim, öyle mini bir pay verelim. Onlarda bile artık kendi kariyerini yarattığın, kendi oyuncunu düşük takımlardan yüksek takımlara transfer ettirdiğin bir sistem kuruldu bile. Şimdi onlar bile onun peşinde. Aslında kendi hikayeni yaratmanı istiyor oyun yapımcıları. Çünkü neden istiyor? Çünkü
bağlılık yaratıyor bir kere.
Hem öyle hem de customization opsiyonu sunuyor. Customization opsiyonu demek bir monetization opsiyonu demek.
Aynen öyle. Kendine göre kişiselleştirmek istiyor.
Aynen öyle. Kişiselleştirmek istiyorsan işte
elini cüzdanına atman gerek.
5 boncuk vereceksin. İşte oyun içi currency'ler burada devreye giriyor. Bizden bunu istiyor falan. Böyle bir dünya oluşmaya başladı.
Ama işte mesela eski kısıtlamalar nedeniyle hiç böyle bir talep yok. Yoktu. Yani Tetris oynarken hiçbirimiz yalnız ben işte şey yapamıyorum, bu taşların rengini değiştiremiyorum demedik. Süper Mario oynarken benim Mario'm bıyıksız olsun demedik hiçbirimiz.
Tabii
ama
ki
işte hikayeleri güzeldi. Güzel olmasa bile oynadık. Yani Tetris'in ne hikayesi vardı da oynadık. Game design'ıydı orada.
Sadece game design'dan oluşan bir kabuk yani.
Game design elemental, bir game design golem gibi bir şey.
Orada da görsel anlatı da var bence Tetris'te de. Yani.
Ya muhakkak ki kendine özgü bir görsel anlatısı var ama hiçbirimiz onun için oynamadık yani.
Tabii ki.
Ne de güzel görsel anlatı demedik yani oynarken.
Yani aslında orada Alexey Pajitnov'un da ne düşündüğü çok önem kazanıyor. Tetris özelinde konuşuyorum. Çünkü sonuçta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dediğin şeyde bütün evler kare kare küp küp şeklinde dizayn edildiği için herhalde Tetris'te de ondan bir gönderme vardır diye tahmin ediyorum.
O da belki bir anlatım. Ali'cim, son olarak senin eklemek istediğin, özellikle bu bizi dinleyen ve oyunla uğraşan, işte o kendi oyununu yapan, kendi oyun stüdyosunu kuran ya da kurmayı hedefleyenlere yönelik tavsiyelerin ya da eklemek istediğin bir şey var mı?
Tamamen naratif dediğimiz şey aslında bir nevi bir takım çalışmasına denk geliyor. Yani takımın ne kadar özverili bir iş yaparsa, hikayeyi de ona göre düzenlerse o kadar iyi bir oyun çıkabiliyor.
Anıl da geçen bölümde söylediğimiz işte kendimizin de keyif alacağı bir oyun yapmakta noktalanıyor sanırım.
Yani bu her yerde olabilir. Yani sizin oyuna nasıl bir vizyonunuz olduğu çok önemli.
Çok teşekkürler Ali.
Teşekkürler Ali'cim.
Bu bölümümüzün de sonuna geldik sanıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.